Hayat, dürbünümde 40 sene. Bana hayat veren biricik annemle babamın anısına ve hüznü dahi güzel kılan sevgili çocuklarıma. Birinci bölüm. Mavi. Can nasıl koştuysa peşinde bir devin, ben de aynı duygular içinde saçları örgülü bir çocuk, kartpostal kartpostal peşinde mühendisin. Burada sözü geçen Can Yücel. Dipnot: Ayşe Kulin, Babama, Everest Yayınları, İstanbul 2007. Doğduğumda adımı kulağıma dualarla fısıldayan, sesinden ve kokusundan iyi tanıdığım Suat teyzem, beni beşiğimden usulca alıp bir yabancının kucağına verdiğinde dünyadaki ilk haftamı yeni doldurmuştum. Sımsıkı yumulu gözlerimden birini açtım. Yaşadığı sürece bana hep sevgiyle bakacak olan bir çift mavi gözü gördüm. Ve ister inanın ister inanmayın, beni bağrına basıp burnunu boynuma gömen kişinin babam olduğunu o an anladım. O benim kokumu tıpkı bir hayvanın yavrusunu koklaması gibi yüreğine sindirerek içine çekerken ben de onun boynunda güneşin ve dağ kekiğinin kokusunu aldım. Buram buram doğa kokuyordu babam. Toprak, nehir, ağaç, su ve tuz kokuyordu. Bir kedi gibi guruldayarak memnuniyet sesleri çıkardım. Göz göze geldiğimiz an ise aramızda çok güçlü bir bağın oluştuğunu, onun beni hayatım boyunca her türlü kötülükten koruyacağını hissettim. Hatta bir gün hırsızlar beni çalmaya kalkışacak olurlarsa, yüzlerce çocuk arasında babamın beni kokumdan tanıyabileceğine içtenlikle inanarak gözlerimi yeniden sımsıkı yumdum ve kollarında huzurlu bir uykuya daldım. Mavi bir uykuya. Mavi. İlk algıladığım renk babamın gözlerinde. Süt liman ve dibi görülebilen berrak bir denizin akşam üstüne doğru birkaç ton koyulaştığında derin mavi. Sevginin, güvenin, mutluluğun rengi babamın gözlerindeki. Maviye düşkünlüğüm bundan mı kaynaklandı acaba? Hep mavi giymek istedim çocukken. Odama mavili perdeler astırdım. Kitaplarımı, defterlerimi mavi kağıtlarla kapladım. Bizim coğrafyada az bulunur rengine rağmen babamın yüzünde daha belirgin olan gözleri değil de kaşlarıydı nedense. Tanıdığımız her bir kişi kendine özgü bir özelliğiyle kalır ya aklımızda. Saçları, gözleri veya ağızlarıyla, bazen sesleri, hatta duruşlarıyla nakş olur ya hafızamıza insanlar. Babamın her hattı çok muntazam olan yüzünde dikkati gür ve kavisli kaşları çekiyordu bence. Yüzüne sert bir ifade veren, kalın, koyu renk kaşları olmasa, biçimli yüzü bir erkek için fazla güzel kalabilirdi. Oysa hep biraz çatıkmış gibi duran kaşları, yüzünü tuhaf bir biçimde dengelemişti. Onu çok sevecek ama kaşlarındaki ciddiyetten dolayı hep biraz da çekinecektim. Çocukluğum boyunca bakışları beni şefkatle yanına çağırırken kaşları belli bir mesafede tutacaktı. Şu anda ölümün eşiğindeyken dahi kaşları direniyor yaşlanmaya. Saçlarına 50'lerinde düşmeye başlayan aklar kaşlarına uğramamış. Özenle kabarttığım yastıkların ortasında duran başı bir Yunan heykelinin mükemmel oranlarına sahip hala. Saçları hiç dökülmemiş. Babam 80 yaşına rağmen hala yakışıklı. Çekmekte olduğu bunca acıya rağmen hala iyi huylu ve nazik. Kimseye eziyet etmek istemediği için şikayet etmiyor, vızıldanmıyor, inlemiyor. Annemin ardı ardına dizdiği doktorların sorularına, hiçbir işe yaramayacağını bildiği ve eminim her birini bahçenin dışına kadar kovalamak istediği halde sabırla yanıt vermeye çalışıyor. Kendine hizmet edenlere teşekkür etmeyi unutmuyor. Annem, kuzenim Filiz ve ben evlerimize dönüp istirahat edelim diye hiç ağrısı yokmuş gibi yapıyor. Belki de sürekli başında durup gözlerinin içine bakarak istemeden kötülük ediyoruz ona. Bizim yüzümüzden inleyemiyor, ahlayıp vahlayamıyor. Ben yere oturup yatağın kenarından sarkan elini hiç bırakmadan sımsıkı tutuyorum. Biraz gevşetecek olursam gidivermesinden korktuğum için. Annem de yatağın ayak ucuna tünüyor gün boyu. Annemin babamsız neden paramparça olacağı anlaşılabilir ama benim de gücüm yok hayatı onsuz omuzlamaya. Böyle hep yatakta ve bakıma muhtaç kalacak dahi olsa inanılmaz bir bencillikle yanımda istiyorum babamı. Benim mihenk taşım o. Doğruyu yanlışı onun değer yargılarıyla saptamışım. Hayatın üstüne onun arkamda olduğunu bildiğim için cesaretle yürüyebilmişim. Onun beni anlayacağını, koruyacağını, savunacağını bilerek. Babam 23 yaşındayken çok zengin kocamı, 36 yaşındayken ise 4 çocukla ikinci kocamı boşamaya kalkışmak gibi herkesin çılgınca bulduğu kararlarında beni destekleyen yegane kişi. Kızım parasız pulsuz çocuklarıyla ne yapar? Şimdi onu 4 çocukla kim alır dememişti. Evime sığışmaya ve ocakta pişen tencereye ortak olmaya hazırsan buyur gel. Başımın üzerinde yerim var demişti. Sadece gözlerimin rengini, yüzümün biçimini değil, direnme gücümü, evliya sabrımı da ondan almışım. Yoksa nasıl dayanabilirdim bunca haksızlığa, bunca yalnızlığa ve yorgunluğa? Babamın olmadığı bir dünya düşünemiyorum ve sanıyorum ki elini sımsıkı tutarsam belki mani olabilirim ecelin onu bizden almasına. Hatta buyursun gelsin şeytan, kendi hayatımın yıllarıyla pazarlığa oturayım. Babama birkaç bahar daha kazandırabilmek için, birkaç yaz, birkaç sonbahar. Göte'nin tekelinde değil ya pazarlık. Bahçeye çık da biraz hava al diyor annem. Saatlerdir kımıldamadan oturuyorsun. İyiyim böyle anne. Bu akşam git evinde uyu, rahat rahat. Bence eve sen git. Bak ellerin titriyor yorgunluktan. Gitmeyeceğim. Ben de gitmeyeceğim. Her gece yayı gevşemiş hastane çekyatına birlikte sıkışıyoruz annemle. Yaz sıcağında gece rüzgar çıkıverir de babamın üzerine eser korkusuyla pencereyi de açmaya çekinerek benim ayaklarım annemin ağzında, anneminkiler benim burnumda sabaha kadar uyuyormuş gibi yapıyoruz. Annemin yorgunluğa dayanamayıp dalıverdiği anlarda ben sedirden süzülüp babamın yatağının ucuna ilişiyorum elini tutmak, saçını okşamak için. Kimi zaman da oturduğum yerde içim geçiyor, uykuyla uyanıklık arasında bir yerde kuş bakışı hayatıma bakıyorum. Bunca yanlışı 40 yıla iyi sığdırmışım, aferin bana, aferin. Çocuklarımı saymazsam elde var kocaman bir sıfır. Başarısızlığımla, beceriksizliğimle yüzleşmek için babamın ölmeye yatmasını beklemiş olmam da cabası. Babam damarlarına saplanmış serum bağlantıları, bacaklarının arasından çıkan sonda hortumuyla duvarları açık mavi hastane odasında bembeyaz çarşafların arasında yatıyor 45 gündür. Öyle ters bir zamana rastladı ki hastalanışı, sağlık hizmeti veren yerler kapalı, doktorlar tatilde çünkü bu yıl bayram başlangıcına ve bitişine hafta sonlarını alarak geldi. Cehennem sıcağı yaşayan İstanbul tümüyle boşaldı. Hastane koridorlarında dolananlar sadece nöbete bırakılmış acemi asistanlar. Babamı ameliyat eden profesör, ameliyat sonrası annemle bana bir açıklama yapmayı dahi çok görerek yanımıza uğramadan çekip gitti. Uçağa yetişecekmiş. Yerine bıraktığı yamakları babamın derdine deva olamıyorlar. Henüz hastanelere MR makineleri girmemiş olduğundan ameliyatı da varsayım üzerine yapıldı zaten. Kaldığımız hastanede sonografi mevcut ama aleti kullanacak kişi dahil herkes tatilde olduğundan işimize yaramıyor. Ağrılarının nedenini ancak batını açınca anlayabileceklerini söylemişlerdi doktorlar. Açtılar. Bir küçük şişeye koydukları tuz tanesi büyüklüğünde birkaç taş kırıntısını elimize tutuşturdu doktorun yamağı. Safra kesesinde taş varmış meğer diyerek. Meğer öyle değilmiş ki ameliyat sonrasında babamın ağrıları, kusmaları devam ediyor. Günlerdir babasına aşırı düşkün evlat muamelesi görerek koşturup duruyorum asistanların, hasta bakıcıların peşinde. Acım, çaresizliğim öyle büyük ki bağırıp çağırıyorum. Olmuyor böyle. Bir şeyler yapın Allah aşkına. Bir alet gelmiş diyorlar. Tüm uzuvları tarayan yok mu ondan burada? Güya şehrin en iyi hastanesi bu. Neden bir çare bulamıyorsunuz? Neden? Annem, sen böyle haşlarsan onları babana kötü muamele ederler. Yapma diyor. Ama arkalarından da söylemediğini bırakmıyor. Konu komşu, eş, dost, iyi niyetle bildikleri, tanıdıkları doktorları tavsiye edip duruyorlar. Annem durmadan peşinde yeni bir doktorla çıka geliyor babamı muayene etmesi için. Aslında hastaneler de futbol kulüplerine benzemiş. Takım tutar olmuşlar. Başka hastanelerde ameliyat yapan doktorların bu hastanede yatan hastalara bakmaları yasak. Annem ne diller döküyor, araya kimleri sokuyor ki zavallı adamlar annemden paçalarını kurtarmak için odaya aile dostu gibi giriyor, babamı üstün körü muayene edip teşhislerini koyuyorlar. Kalpçisi ayrı geliyor, böbrekçisi ayrı. Babam Londra'dayken tropikal bir hastalık mı kaptı acaba diye annem tropikal hastalıklar uzmanını dahi getirdi bir gün. Ben kapıyı kollarken uzman doktor babamın kanını aldı alelacele, tahlile götürdü. Annemin içi rahat etti. Tropikal bir hastalık kapmamış babam. Kanser de değil, apandisiti de patlamamış ama bunca zamandır hastanede olmamıza rağmen kimse bize niye her akşam üstü titreye titreye ateşlendiğini, çok ağrı çektiğini ve her geçen gün mum gibi eridiğini açıklayamıyor. Babamın karşısındaki duvara tam göz hizasına keçeli kalemle Neyzen Tevfik'ten mülhem birkaç satır yazıp astım az evvel. Bin katır tepse dayanırdı naçiz bedenim. Ne çare ki midemi katır değil, doktor tıp tepti benim. Babamın bakışları karşı duvardaki yazıya takılınca gülmeye başladı. Annem küçücük tuvalette evden getirdiği ve babama zorla içirdiği kompostonun kasesini yıkıyordu. Yazıyı ancak işini bitirip odaya geri geldiğinde gördü. Bunu buraya kim astı diye sordu yanıtı bildiği halde. Babama göz kırptım. Babam asmış. Saçmalama. Ben astım anne. Aklını mı kaçırdın sen? Hışımla duvara yürüdü. Duvara yapıştırdığım dosya kağıdını çekip aldı, buruşturdu ve çöp kutusuna attı. Neden böyle yaptın anne? Hepimizin bir tebessüme ihtiyacı var. Şaka yapılacak zaman mı bu? Münasebetsiz sen de. Babamla göz göze geldik. Muzip bir bakış geçti babamın gözlerinden. Beni anlayan, beni onaylayan o bildik bakış. Babam yataktan kalksın, elimi tutsun. Ona annemi şikayet edeyim, o her zamanki gibi karısını savunsun. Sonra ben son yıllarda hep yaptığım gibi bakayım babama. Ah ne kadar yakışıklı hala diye düşüneyim. 80 yaşında ama dimdik ve pırıl pırıl. Üstü başı, aklı, zekası ve gözleri hep pırıl pırıl. Yoksa sevgimle ben mi nazar değdirdim ona? 80 yaşına basışını benim vali konağındaki küçük dairemde annemle babamın en yakın arkadaşları ve onların çocuklarıyla kutlarken babama bakmış ve yaşıtlarının yanında onun hepsinden daha dinç göründüğüne karar vermiştim. Bunu anneme söylediğimde aman aman tahtaya vur demişti. Bir hafta sonra onları Londra'ya yolcu etmiştim. 3 hafta boyunca amcamın kızı Semra'nın evinde kalmış, gezmiş, tozmuş, trenle Windsor'a kadar gitmiş, kraliçenin sarayını ziyaret etmiş, sonra Cenevre'ye torunlarını görmeye geçmişlerdi. İstanbul'a dönecekleri gün elime geçen kartpostalda keyfimize diyecek yok, tek eksiğimiz sensin yazmış, hep birlikte imzalamışlardı. Mete, Ali, annem ve babam. Onları havaalanında karşılamaya giderken arabanın teybinden yükselen Vivaldi'nin 4 mevsimine ıslıkla eşlik ediyordum. Penceremi açmış, bahar rüzgarını arabanın içine doldurmuştum. Çok keyifliydim. Yıllar önce Kerime hamileyken kayınpederimin hediye ettiği Anadolu marka arabamı nihayet yepyeni bir Murat'la değiştirmiştim annemle babam Londra'dayken. Onlara sürpriz yapacaktım. Babam ne kadar sevinecekti kim bilir araba almış olmamdan çok araba alabilecek parayı kazanabilmiş olmama. Film setlerinde sabahlara kadar çalıştığım, çok yorulduğum için üzüldüğünü biliyordum. Bak babacığım, boşuna yorulmamışım diyecektim. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 9. Devamı ikinci ayrımda.